Ayrım 12.
Türkiye'yi bütün unsurları ile AB'ye tek yanı bağlayarak yapılmak isteniyor. Aynen Kerem Fok dosyasında ipuçlarını gördüğümüz gibi. 1995 yılının Kasım ayında AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu'nda 6 Mart 1995 belgesi oylayacağı için bir Türkiye raporu sunuyordu. Parlamentoya, gümrük birliğini onaylayın yoksa Kıbrıs işini halletmeniz çok güç olacaktır diyordu. Onların çözmek dediği, AB'nin 24 Şubat 95 başkanlık bildirgesinde de ifade edildiği gibi, Güney Kıbrıs Rum yönetimini adanın bütünlüğünü temsilen AB'ye almak ve bu çözümü de Ankara'ya kabul ettirmekti. Emekli Dışişleri Müsteşar Yardımcısı İnal Batu, Nisan 2001'de İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti'nde yaptığı konuşmada, AB 99'da Türkiye'yi istediği ödünleri kolayca alabilmek için aday yapmıştır diyordu. Görüşmeleri yürüten bir bürokrat olarak, Türkiye'nin AB'ye göstermelik adaylığının gerekçelerinden bir tanesini ortaya koyuyordu. 1994 yılının Kasım ayında AB'nin Essen Doruğu'nda şu karar çıkıyordu. Slovakya'da AB'nin bir üyesi olacaktır. Kasım 94'te Slovakya'da iktidar seçimle iş başına gelmemişti. Bu ülke ekonomik ve sosyal olarak her alanda Türkiye'den geriydi. Kopenhag kriterleri Kasım 94'te çoktan gündeme girmişti. Ama AB bütün bunlara rağmen Slovakya geleceğin Avrupa Birleşik Devletleri'nde yer alacaktır diyordu. Çünkü AB'nin kararı siyasi bir tercihti. Tarih, kültür, din her şey onun içindeydi. Ya Türkiye? Türkiye ise AB'ye tek yanlı bağımlı hale getirilecek, özel statüde AB'nin dışında ama yedeğinde tutulacaktı. Bunun için tek yanlı gümrük birliği belgesi ayarlanmıştı. Bunun göstermelik adaylığı 1999'da Türkiye'den Avrupa başkentlerine giden bazı kişilerce düzenlenmişti. Almanya Başbakanı'nın Ecevit'e mektubu ortaya çıkıverdi. Ardından da Ecevit'in içine sindiremeden bastıra bastıra imzalatıldığı Kıbrıs ve Ege koşulu göstermelik adaylık geldi. Kimdi bu baskılığı yapanlar? Kimin için hareket ediyorlardı? Aralık 2000'de katılım ortaklığı belgesine çeşitli dalaverelerle Kıbrıs ve Ege koşulları yine birileri tarafından koydurtuluyordu. Kimdi bunlar? Hangi sermaye çevreleriydi? Hangi siyasilerdi? Bu siyasilerin ve bazı iş çevrelerinin güdümündeki hangi bürokratlardı? Aynen Kerem Fok belgelerinde olduğu gibi bunların da ortaya çıkacağı, hiçbir şeyin gizlenemeyeceği bilinmelidir. Kıbrıs'ı AB kolay çözebilir. Kıbrıs uyuşmazlığı Türkiye-AB ilişkilerinde Mesut Yılmaz'ın söylediği gibi bir sorun değil. Aksine AB'nin Türkiye'yi içine alması için bir gerekçe olabilirdi. AB ben Türkiye'yi içime alarak Ege'yi Kıbrıs'ı da çözerim diyebilirdi ama demiyor. Diyemiyor çünkü Türkiye'yi ileride de almayacak. Esas sorun bu. AB 1995'in 24 Şubat'ında, Kasım 1995 Türkiye raporunda, Aralık 99 Helsinki Doruğu'nda, Aralık 2000 COP'ta Kıbrıs'ı koşul olarak iliştirerek salam politikasının ilk dilimini kapmak istiyor. Kendi şahsi geleceklerini AB pazarlayıcılığına bağlayan bazı siyasiler ve beraber çalıştıkları etkili güçler telaşlandılar. 2002 sonunda Kızılca kıyamet kopacak, şimdiden yeni ödünlerin gerekliliğini savunuyorlar. Ancak esas mesele özellikle son 10 yıldır Türkiye'yi içine almayacak olan AB'ye, Türkiye'yi tek yanı bağlamak isteyen güç odaklarının yürüttükleri sessiz darbedir. Bu sessiz darbenin aksamasından korktukları için Kıbrıs konusunda telaşa kapıldılar. Yıl sonunda patlayacak fırtınanın karşılanması için şimdiden AB konusunda pembe tablolar çizmeye başladılar. Bizi bu kadar seven AB için Kıbrıs'ın da sözü edilir mi demeye getiriyorlar. Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan esas sorun AB'nin ileride de Türkiye'yi içine almayacak olmasıdır. AB ileride Türkiye'yi içine alacak olsaydı ne Kıbrıs ve Ege sorunları yaşanır, ne Ermeni ve Güneydoğu meseleleri konuşulur, ne de TSK ile Avrupa ordusu nasıl düzenlenme içinde olacaklar diye kara kara düşünülürdü. Türkiye Kıbrıs'ı da İzmir'i de verse Türkiye yarın AB'ye alınmayacaktır. Çünkü alınmama gerekçeleri Kıbrıs'a, İzmir'e ya da Mesut Yılmaz'ın dediği gibi Diyarbakır'a bağlı değildir. Öyle göstermek isteyenlerin başka niyetleri olsa gerek. Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili olarak Kıbrıs gündeminde AB'nin Türk İş Kitapçığı'nda yayınladığı uzun listesinin ilk maddesi Kıbrıs. AB yarın içine almayacağı Türkiye'den salamın ilk dilimini koparmak istiyor. Yarın alacak olsaydı zaten hemen Kıbrıs demezdi. Türkiye'yi alırken Kıbrıs sorunu da birlikte çözülür diye düşünürdü. Mesut Yılmaz'ın AB'den sorumlu başbakan yardımcısı olmasından itibaren bazı gazeteci ve iş adamları sistemli bir biçimde asker AB'ye karşı fikrini işliyorlar. Askerin AB ile normal ilişkilere karşı olmadığını çok iyi bildikleri halde neden bu yalanı söylüyorlar? Çok açık. AB'nin istediği ödünden de öteye Türkiye'nin AB'ye tek yanlı bağlanmasına, askerin evet demesini sağlamak için baskı ortamı yaratıyorlar. Karen Fok belgelerinde de ortaya çıktığı gibi. Bazı gazeteciler de Karen Fok'un yeni kitabı Karen Fok dosyasında görüldüğü gibi basının dördüncü kuvvet olduğunu çoktan unutmuşlar. Adeta beşinci kol görevi içindeler. 1919-1920'yi hatırlatan kirli bir manzara. İşte bu nedenle asker AB'ye karşı diye propaganda yapıyorlar. Askerin Türkiye'ye AB'ye tek yanlı bağlanması konusunda direncini kırabilmek için AGSP konusunda bile geçen yıl tek yanlı bağlanalım diyenler olmuştu. Soğuk Savaş sonrasında Türkiye'nin batıdan uzaklaşabileceğinden korkanlar, Türkiye'yi Avrupa'ya tek yanlı da olsa bağlama işine giriştiler. Bu aslında sessiz ve örtülü bir darbeydi. İşte bunun için 1989'da hiç gereği yokken Ankara'da birilerine Türkiye AB'ye alınmasa da gümrük birliğine gireceğiz dedirtiyorlardı. 89'da AB'ye tam üyelik başvurumuza hayır deyince bu yola başvuruyorlardı. İşte bunun için 1992-95 operasyonu ile hiç gerek yokken 6 Mart 95'te halktan, meclisten hatta siyasi liderlerden gizlenerek Türkiye'yi tek yanlı AB'ye bağlayan bir belge imzalatılıyordu. Belge bugünkü başbakanımızdan bile saklanmıştı. İşte bunun için Aralık 99'da kuyruğuna ödünler ve özel koşullar eklenmiş göstermelik AB adaylığı Başbakan Ecevit'e zorla sindirtiliyordu. Hem de Ecevit'in 10 gün boyunca kendisini kamuoyu önünde adaylık koşulu gelirse imzalamam demesine rağmen. İşte bunun için Aralık 2000'de katılım ortaklığı belgesine perçinlenmiş olarak Kıbrıs ve Ege koşulu belgeyi yerleştiriyorlardı. Ödünlere ve tek yanlı bağlanmaya karşı direnci kırmak için 99 ortasından beri yani bazı iş adamları Schröder'in mektubunu Ecevit'e gönderttikten sonra Yunan artık dostumuzdur diye psikolojik savaş başlatıyordu. Çünkü tek yanlı bağlanma sürecinin ilk ödünleri Kıbrıs ve Ege olacaktı. 99'un ortasından beri değiştiği pazarlanan Yunan politikası aslında hiç değişmedi. 99'da Helsinki'den Atina'ya dönüşünden başlayarak Başbakan Simitis'in Türkiye ile ilgili tutum açıklamalarından Atina'nın politikasının değiştiğini gösteren en ufak bir iz yoktur. Aksine Pontus konusunda çıtayı yükseltiyorlar. Ermeni tasarısı Avrupa Parlamentosu'ndan Yunanlıların büyük çabası ile geçti. Atina'nın AB'de Türkiye'ye karşı vetoları ve rezervleri aynen durmaktadır. Eskileri son bir yılda yenisi eklendi. Atina, AB Türkiye'ye AGSP konusunda ödün verirse veto ederim dedi. Karen Fogg'un Kıbrıs konusunda diplomasi tarihine geçecek inanılmaz çıkışı ile Atina'nın kendisini mutfakta saklayarak vitrindeki Türkiye işlerini yürütmesini Brüksel'e havale etmesinden kaynaklanıyor. Helsinki dönüşü Simitis Atina'da açık açık söylemedi mi? Artık Türkiye ile biz uğraşmayacağız. Bizim yerimize AB çalışacak demedi mi? İşte Karen Hanım da Simitis'in söylediklerinin gereğini yerine getirmektedir. Eğer Atina Türkiye karşıtı politikasını hiç değiştirmemiş ise, hatta Atina son 2-3 yıl içinde çıtayı daha da yükseltmiş, Türkiye'ye karşı yeni vetolar eklemiş ise, AB Türkiye'nin üzerine daha saldırgan bir biçimde gelmeye başlamışsa, Sayın İsmail Cemil Papandreou ile el ele kol kola samimiyeti ne anlam taşıyor ola ki? Bu samimiyetin Atina'dan Türkiye politikasıyla uzaktan yakından bir ilişkisinin bulunmadığı açık. O halde bu samimiyet neyi ifade ediyor? Benim de bir türlü çözemediğim mesele bu zaten. Avrupa'daki Türkler daha gerçekçi, olan biteni daha iyi görebiliyor. Türkiye'nin yarın da Avrupa Birliği'ne alınmayacağının farkındalar. Avrupa gözlerinin önünde, onlar Avrupa'nın içinde, Avrupa'nın Türkiye gerçeğini yaşayarak görüyor. Onların yıllardır yaşadıklarını yarınların da göstergesidir. Avrupalı Türkiye için, Türkler için ne düşünüyor? AB neden yarında Türkiye'yi içine almayacak, alamayacak? Ve şaşırıyorlar. Neye şaşırıyorlar? Türkiye'de bazı siyasilerin şu ödünü verirsek, ev ödevini yaparsak AB bizi içine alacak demelerine acı acı gülüyorlar. Gülüyorlar. Bunun trajikomik bir olay olduğunu Avrupa ile iç içe yaşayan insanlar olarak biliyorlar. Siyasilerin sahtekarlıklarına gülüyorlar. Ancak acı acı gülüyorlar. Türkiye'de halkın uzak yakın akrabalarının, komşularının, koskoca 65 milyon insanın aldatılmasını içlerini sindiremedikleri için de üzülüyorlar. Atatürk'ü Düşünce Derneği'nin konu olarak Dortmund'taydım. Sağlam, yürekli, Türkiye deyince içi titreyen insanlar arasındayım. Mimarı, doktoru, öğretmeni, işçisi, mühendisi, çiftçisiyle sağlamcılar arasındayım. Çürük yok. satılmış yok, korkak yok, yürekli insanlar arasındayım. Atatürkçüyüm dediği zaman bunun gereklerinin ne olduğunu iyi bilen, elini taşın altına koyma cesareti gösteren insanlar arasındayım. Alman vatandaşı olsa bile Almanlaşmamış insanlar arasındayım. İşte bunlar gülüyorlar bıyık altında biraz sözünü biraz buruk da olsa. Türkiye AB'yi alınacak yalanı ile Türkiye'nin tek yanlı bağlanmasını uzaktan ama içlerine duyarak izledikleri için üzülüyorlar. Türkiye'de bazı insanların halkımızı aldattıklarını gördükleri için üzülüyorlar. Konferans salonu tıklım tıklım dolu. Onlar benden coşkulu, benden heyecanlı. Türkiye Avrupa ilişkilerini anlatırken beni çok iyi anlıyorlar. Çünkü onlar Avrupa'nın içinde yaşıyor. Gerçekleri söylediğimi hemen kavruyorlar. Türkiye'deki yurttaşların bazı siyasiler, bazı iş çevreleri tarafından nasıl kandırılmakta olduğunu gördükleri için de üzülüyorlar. AB'nin Türkiye'yi ileride de almayacağını en iyi onlar biliyor. Çünkü onlar Avrupa'nın kendilerine nasıl baktığını biliyor, yaşamış ve halen yaşıyorlar. Türkiye'de yaşayanların önüne serilen Avrupa hayallerinin anlamsızlığını görüyorlar. Halkın aldatılmasına isyan ediyorlar. İşte üzüntüleri bundan dolayı büyük. Ben teknik olarak bazı şeyleri sayılarla, somut belgelerle ortaya koyarken onlar bana kestirmeden, "Hocam biz bunları çok iyi biliriz, bunları bize anlatma" diye veriyorlar haklı olarak. Onlar çok çekmiş, çok çektirmişler. Sabırla, inatla, yılmadan karşı koymuşlar, direnmesini bilmişler. Söke söke dişleriyle, tırnaklarıyla haklarını savunmuşlar, kafalarını eğmemişler. Şimdi niye Türkiye'de birileri yok yere Türkiye'nin başını eğdirtmeye çalışıyor diye yakınıyorlar bana haklı olarak. Türkiye'yi AB'nin arka bahçesi yapmak isteyenleri görüyorlar, üzülüyorlar ve isyan ediyorlar. Avrupa'nın yıkamadığı, dışarıya atamadığı Anadolu'nun yürekli insanları, işçisi, öğretmeni, doktoru, mühendisi, iş adamıyla Avrupa'da köşe başı tutan Anadolu insanları. Onlarla sohbet ederken, onları dinlerken acı tatlı ama mutlu 2-3 gün geçirdim. Öğrettiklerimden çok öğrendiklerim oldu. Bu beni daha da mutlu kıldı. Hepsine İstanbul'dan kucak dolusu selam. Arka bahçedeki Türkiye. Bugün Kıbrıs diye tartıştığımız şey aslında Kıbrıs değil, Avrupa Birliği'nin Türkiye politikasıdır. Bu gerçeği Mesut Yılmaz da çok iyi bilir, en az Ecevit kadar. Öyleyse neden tuhaf tuhaf konuşur? Kıbrıs'ı AB modeline çözmek demenin AB'ye ve Yunanistan'a vermek olduğunu bile bile. Çünkü iç politika bunu gerektirir, kendi durumu, partisinin durumu. Şimdi Mesut Yılmaz kalkıp da şunları söylerse nasıl söylesin? AB'nin derdi Kıbrıs'ı çözmek değil, Türkiye'yi içine almayacağı için adadan Türkiye'nin elini ayağını çektirmek, sonra da Avrupa ordusunu 3-5 yıl sonra mükellef bir biçimde bu stratejik bölgeye yerleştirmek, İngiliz ve Amerikan üslerinin yanı başına. Bunu söylerse gerçekleri de arkasından sıralaması gerekir. Soğuk Savaş sonrasında Avrupa'nın Türkiye'yi içine almayacağı ve ancak arka bahçesi olarak kabul edeceği anlaşıldıktan sonra 89'da yeni bir süreç başlatıldı. O yıllarda Mesut Yılmaz Özal'la Paris'te niçin tartışmıştı? Kıbrıs için tabii. O günlerde kendisini yerden yere vuran ve bugün Karen Fogg'un listesinde baş köşeyi işgal eden 2-3 isim Paris'te Yılmaz'ı Türkiye'yi Batı ile karşı karşıya getiriyor diye suçlamışlardı. Gazete sayfalarını hatırlayalım hele. Şimdi aynı isimden Yılmaz'ı savunuyorlar. Evet, şimdi başka bir zaman. Mesut Bey savaştığı ilkeleri bırakmış ve kendi derdine düşmüş. Bir kısım sermaye çevreleri gibi AB'nin istediği gibi çözün diyor. Bunun bir dernek başkanının 6 ay önce dediği gibi verelim gitsin anlamına geldiğini Mesut Bey bilmiyor mu? Mesut Bey şimdi AB'ye oynuyor, Avrupa'nın yanında. Şahsi koşullar onu gerektiriyor. Mesut Bey AB'nin taleplerine ne kadar destek verecek? 2004'te Ege içinde sonra Ermeni tasarılarına da verelim gitsin mi diyecek? Kıbrıs listenin birinci maddesi malum. Soğuk Savaş sonrasında Türkiye batıdan kopmasın diye 89'dan itibaren bazı siyasiler ve bir iki iş adamı tehlikeli bir oyun başlattı. AB Türkiye'yi içine almasa bile Türkiye'yi tek yanlı olarak da Avrupa'ya bağlamak gerekir dediler. Türkiye'nin değil dar bir çıkar grubunun yararına olarak. İşte bu süreç halen yürütülüyor. Zaten bu gerekçe ile Türkiye AB'nin arka bahçesi haline getirilmek isteniyor. Şimdi ise sıra arka bahçe olmanın bedellerini ödemeye gelmiştir. Listenin ilk sırasında Kıbrıs var. AB'nin dedikleri yapılmaz ise bu dar çevre sessiz darbeyi yürütmekte zorlanacak. Brüksel bastırınca Ankara'nın evet demesi gerekiyor. Yoksa sessiz darbe süreci aksar. 7 Mart 2002'de Harp Akademilerinde bu çevre Tuncer Kılınçpaşa'ya bu nedenle yüklenmişti. Yürekleri ağızlarına gelmişti. Acaba sessiz darbe bozulacak mıydı? Bugün Kıbrıs konusunda içeride büyük telaşa kapılan çevrelerin derdi bu. 1989'da başlatılan, 95 ve 99'da iki safhası atlatılan bu tek yanlı bağlanma sürecinin aksamadan devam etmesi. birileri utanmadan Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemlidir diyebilmişti. Bu zihniyet Kıbrıs'a da böyle bakmaktadır. Aslında insan düşünmüyor değil. Şu sevri neden yırtıp atmışız ki? Arka bahçe ormanının rahatlığı içinde Avrupa ile güllük gülistanlık yaşardık. Tabii onların uşakları olarak, son Osmanlılar gibi. Türkiye'de tartışıldığı sanılan konular aslında tartışılmıyor. Tartışılıyormuş havasında tartışma oyunu oynanıyor. Örneğin, AB-Türkiye ilişkilerinin esası tartışılmadan belirli fikirlerin ve koşulların kamuoyunda pazarlanması yapılıyor. Kıbrıs konusu tartışılırken, bunun Türkiye-AB ilişkilerinde yeri konuşulurken, AB'nin ne istediği, Atina'nın ne istediği özellikle kamuoyuna gösteriliyor. Brüksel'in ve Atina'nın, biz adadaki Türkleri azınlık konumuna getirmek istiyoruz. Sonra da Türk azınlığının monte edileceği Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ni AB'ye alacağız biçimindeki politikaları, Türk kamuoyunun önüne çözüm gerekir, bir şeyler yapmalıyız biçiminde sunuluyor. Hele Mesut Yılmaz'ın geçenlerde kalkıp AB'nin istediği çözüm yapmamız gerekir demesi evlere şenlik bir gayri ciddilik örneğidir. Sayın Yılmaz'ın açık açık Türkleri azınlık konumuna bu işi çözelim demesi gerekir. Yılmaz'ın 95'te siyasi rakiplerinin yaptığı gibi bulanık bir biçimde çözüm gerekir demek, işi iç politika malzemesi yapmak anlamına gelir. Sosyal demokrasinin çalışmaması, medyadaki bazı kişilerin, patronların ve politikacıların çıkar çatışmalarının paralı askerleri durumuna gelmeleri Türkiye'nin esas çıkmazıdır. Dar bir çıkar çevresinin parasal güçleri ve bazı dış destekleriyle Türkiye'nin ulusal konularına karşı fütursuzca saldırmaya başlamaları ülkeyi bugünkü krizli yıllar içine taşımıştır. Türkiye'de bazı güç odakları soğuk savaş sona erdikten sonra dışarıdaki ortaklarıyla bir karara varmıştır. Türkiye'nin ileride de bu dar çevre tarafından yönetimi için ülkenin tek yanı AB'ye bağlanması gerekiyordu. İşte bu nedenle Türkiye hiçbir ülkenin yapmadığı türde çok özel anlaşmalarla AB'ye 95'te tek yanı bağlanmıştır. 95'te bu dar çevre Türkiye'deki medyada AB bizi içine alıyor diye yeri göğü inletirken Brüksel'dekiler kahkahadan kırılıyorlardı. IMF ve Dünya Bankası ikinci halka olarak Türkiye'nin sisteme tek yanlı bağlanmasını son 2-3 yılda gerçekleştiriyor. Türkiye artık ekonomisi ve siyaseti ile AB'nin, IMF'in ve Dünya Bankası uzmanlarının tek yanlı güdümü altına alınıyor. Ankara'daki bazı büyükelçiler Türkiye'nin fiili yönetiminde aktif bir konuma geliyorlar. 95 ve 99 patent yasaları böyle tezgahlanıyordu. Avrupa ve Batı soğuk savaş sonrasında Türkiye'ye şu gözle bakıyordu. Ben Türkiye'yi içime kabul edemem, ancak arka bahçe olarak tek yan düzenlemeleriyle yedeğimi alırım. Türkiye ancak bu koşullarla benim içinde değil ama yedeğimde ve yanı başımda durabilir. Soğuk savaş biterken içerideki bazı güç odakları ve dışarıdaki ortakları ile birlikte Türkiye'nin AB'ye tek yanı bağlanma operasyonunu yavaş yavaş zaman içine yayarak bir sessiz darbe ile gerçekleştirmeye başlıyorlardı. Kimi siyasilerin ve sermaye çevrelerinin bugün korku ve telaşlarının arkasında sessiz darbenin aksamadan yürütülmesi kaygısı bulunuyor. Kendi etkinlikleri ve egemenlikleri bu sessiz darbenin devamına bağlı. Toplumsal demokrasi ancak bu yolda önlenebilir. AB'nin talepleri sessiz darbeyi zorlamaktadır. 99'u ve katılım ortaklığı badirelerini atlattılar. Şimdi Kıbrıs'ı nasıl yedireceklerini hesabı içindeler. Simitis 23 Mayıs'ta Atina'da açık açık Türkiye diyeti ödemeli dedi. Son haftalarda konuşulanların Kıbrıs meselesi çözümüyle bir ilgisi bulunmuyor. AB ve Yunan taleplerinin karşılanmasını Türkiye'ye nasıl hazmettirileceğinin telaşı içindeler. Bu nedenle medyada yazılan çizilen ile gerçekte yedirilmek istenen arasında bir ilişki bulunmuyor. Ama halk artık anlamaya başladı. Sessiz darbe yarıda kalıp oyun bozulacak. Çünkü halkın gücüne kimse karşı koyamaz. Kendini o kadar büyük sananlar bile. Sanki Avrupa Birliği Türkiye'ye geliyor musun gelmiyor musun diye sormuş. Bizimkiler de bu yüzden ikiye bölünmüşler. Girelim mi girmeyelim mi tartışması yapıyorlar. İstanbul büyük sermayesi evet diyormuş. Avrupa güzeldir, iyidir diyerek Venüs'e domates mi yoksa biber mi yetiştirelim tartışmasını pompalıyorlar. Ya da UNESCO'nun gergedanlarında olduğu gibi hayali gergedanları 70 milyon insana saydırtmaya çalışıyorlar. Buna karşılık Avrupa'ya karşı olan çevrelerde Avrupa çok kötüdür, oraya da gidilir mi gibisinden karşı çıkarak bazı büyük sermaye çevrelerinin oynattıkları Karagöz Hacivat oyununun bir parçası oluyorlar. Daha anlamadınız mı? Size bu oyunu yıllardır oynatıyorlar. Ortada gergedan falan yok. Size 100 değil 200 gergedan var tartışmasını yaptırıp kafanızı karıştırıyorlar. Aynı güç odakları 1995'te Türkiye'yi AB'ye tek taraflı bağlarken de aynı oyunu oynattılar. Bir tarafta Avrupacılar vardır, öte yanda da Avrupa karşıtları bulunuyor diyerek AB'nin içine almayacağı Türkiye'yi tek yanlı bağladılar. İçeride ise sosyal demokrasinin tarafı olmayan siyasal partiler göstermelik Avrupacılık oyununun figüranları haline getirildiler. Gerçek neydi? Gerçek, AB'nin tam üye olarak içine alınmayacak Türkiye'yi AB'ye tek taraflı bağlamak, AB'nin himayesi altına sokmak. Peki kim istiyor bunu? Bazı büyük sermaye çevreleri ve dışarıdaki ortaklar istiyor. Bulmaya çalışalım. Neden böyle bir şeyi istemiş olabilirler? 1. 1980'lerin sonunda Soğuk Savaş sona eriyor. Avrupa geleceğin Avrupa Birleşik Devletleri'ni kurmaya karar veriyor. 2. Ancak Türkiye bunun içinde bulunmayacak diyor. 1989'da Türkiye'nin tam üyelik başvurusunu geri çeviriyor. 3. Türkiye'deki bazı büyük sermaye çevreleri ile beraber oldukları politikacılara karar veriyorlar. Türkiye'yi Avrupa'nın himayesi altına almak gerekir. Soğuk Savaş bitti. Türkiye ortada kaldı. Bu durum Batı'nın aleyhine olan sonuçları önler. Bu nedenle 1989'da AB'nin tam üyeliğine hayır dediği gün Başbakan, içeri alınmasak da gümrük birliğine gireceğiz diyor. Tercümesi, Türkiye'yi AB'ye tek taraflı bağlayacağız demektir. Ahlaki değerleri az da olsa kalabilmiş siyasetçi, hukukçu ve iktisatçılar işin böyle olduğunu bilirler. AB ile benzer anlaşmayı yegane yapan devlet olan Andorra Kasaba Devleti'ndeki yöneticiler bile bu işi bilerek bilinçli yaptıklarını söylemişlerdir. Kasabalarının insanlarını aldatmamışlardır. 1992-95 sürecinde Türkiye'nin AB'ye tek yanlı bağlanması kurumsallaştırıldı. 6 Mart 95 belgesi halktan, meclisten, hükümetten, muhalefetten gizli olarak halledildi. Çünkü bazı büyük sermaye çevreleri ve ortakları Türkiye'yi tek yanı bağlıyorlardı. Maddeler ortada. 95'te de bugün olduğu gibi Avrupa'yı isteyenler ve istemeyenler ayrımı yaptırarak olmayan gergedanları saydırtmaya kalktılar. 26 Mayıs 99'da Ecevit'e Schröder'den giden ve göstermelik ve Kıbrıs ve Ege koşulu adaylığı hazırlayan mektubu yine bazı iş adamları yazdırttılar. Aralık 99'da koşullu adaylığı Ecevit'e zorla hazmettirenler de bazı sermaye çevreleri ve Ankara'daki uzantılarıydı. Yıl 2002. 89'da başlatılan sessiz darbe bugün de oynatılmaktadır. AB'nin himayesi altına yavaş yavaş sokulmakta olan Türkiye'ye aldatılarak tam üye yapılıyormuş yalanı pazarlanmaktadır. AB himayesi altına tek yanlı bağlanarak sokulmakta olan Türkiye'nin önüne Kıbrıs, Ege, Güneydoğu, Ermeni tasarıları, TSK'nın tek yanlı AB'ye bağlanması koşulları dayatılmaktadır. Türkiye AB himayesi altına sokulurken bir taraftan da bölümü ve çözülme süreci çalıştırılmaktadır. Bütün bu gerçekleri 70 milyon insandan saklamaya çalışan çevreler yarın ihanetin ortakları olarak anılacaklardır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Kıbrıs sorunu mu, AB'nin Türkiye sorunu mu? Kıbrıs sorunu 1960'da Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında dengeli bir cumhuriyet anlaşması ile çözüldü. Türkiye ve Yunanistan arasında adadaki Türk ve Rum halkları arasında denge vardı. İki halkın siyasi ve iktisadi hakları ve bağımsızlıkları dengelenmişti. Bu cumhuriyet tamamen bağımsız değildi. Üç ülkenin ayrı ayrı garantörlükleri altındaydı. Ayrıca garantörlerin askerleri de fiilen adada bulunuyordu. Bu kendine özgü cumhuriyet Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte içinde bulunmadıkları bir birliğe giremezdi. Anayasa ve uluslararası anlaşmalar bunu öngörüyordu.